Bugün hatırlayın, bu pazarı sayarsak 7 pazar geriye gittiğimizde 7 pazar öncesi biz neyi kutladık? Bravo. Teşekkür ederim Hatice kardeş. Neyi kutladık? Dirilişi kutladık değil mi? Doğru. Diriliş kutlamasını büyük bir coşkuyla bütün kilise toplulukları coşkuyla kutladılar. Biz de Gensheim'e gittik. Adı Gensheim ama biz başka bir bölgede bu yıl diriliş bayramını kutladık. Sonra geçtiğimiz hafta içerisinde de Perşembe günü yine bir şey kutladık. Bak, onu duymak istedim aslında. Yani bu önden konuştuğumuz konuyu birazcık pekiştirmek açısından bunu duymak istedim. Teşekkür ederim. İbrahim bunu söyledi. Babalar günü değil mi? Babalar günüydü. Bakın değerli kardeşler. Bugün içinde yaşadığımız bu düzen, dünya düzeni, Rabbin önümüze koyduğu değerleri ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu sıraya atılması için, Rabbin göğe yükselişi, vaat ettiği kutsal ruhun gelmesiyle sonuçlanacak olan kilisenin doğumu geri planda kalsın diye, insanlarca önemsenmesin diye, önemsizleştirmek amacıyla ne yapıldı? Babalar günü araya sokuldu. Var mı böyle bir şey? Bakın, anneler gününün bir şeyi var, hikayesi var. Ben bir kere burada size paylaştım onu. Anneler günü bir annenin yaşadığı olaydan dolayı kaynaklandı anneler günü. Ama babalar günü için bir hikaye yok. Babalar günü her gün. Bana göre anneler günü de her gün. Rab analarımızı başımızdan eksik etmesin. O sabırla bizleri eğiten, babaların sert davranmasına rağmen, el atmamasına rağmen, sabırla ayakta dik durmalarına, dik durmayı başarabilen o analarımız için Rabbime şükrediyorum. Benim anam da iyi bir anaydı. Çok iyi bir anaydı. ...81 yaşında yüreğini Rabbi açtı. Ben anneler gününü kutlayayım, geçmişte olsa. Ama değerli kardeşler bakın, eğer İsa Mesih'in göğe yükselişi gerçekleşmemiş olsaydı, vaat edilen kutsal ruh vaat edilmemiş olacaktı. Ve kutsal ruhun gelmemesiyle kilisenin doğumu gerçekleşmemiş olacaktı. Ve bugün ben, bugün sizler burada olmayacaktınız. Doğru mu? Diyebilir miyiz? Kutsal ruhun gelişiyle aslında bizler yeniden doğduk. Doğru mu Cengiz? Eğer kutsal ruhun gelişi gerçekleşmeseydi, kesinlikle benim yeniden doğuşum gerçekleşmezdi. Ve dolayısıyla kilise dediğimiz, Rabbin bedeni olarak ifade ettiğimiz kilise de olmazdı. O zaman bu pazarı coşkuyla beyan edebiliriz. Bugün, ne gün? Paskalya, Pentekost, hangisi? Paskalya ne? Ah kardeşler. Diriliş kutlaması değil mi? Pentekost günü ne? Pentekost 50. gün diyorduk değil mi? Yani kilisenin ortaya çıktığı gün. Rab dirildi. 40 gün boyunca öğrencilerle beraber oldu. Öğrenciler dedi ki bekleyin. 10 gün bir bekleme sonucunda değil mi? Kutsal ruh görkemle geldi ve kilise ortaya çıktı. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman aklınıza ne geliyor? Sık sık burada paylaştığım bir bölüm geliyor değil mi? Çok sık paylaştım burada. Hatırlayın, kilisenin doğumu nerede gerçekleşti? Bunu artık otomatikman söyleyeyim. Aposta Geçik'te Sivay. Yani Habercilerin işleri, Elçilerin işleri 2. bölüm. Açın orayı. Açın orayı lütfen. Ve belki kopukluk olmaması açısından 13 ayeti okuyalım. Önemli bir gün ve o günü tekrar hatırlatmanın doğru olduğunu düşündüm. Çünkü çok çok çok zengin, içeriği dolu bir bölüm. Bir kardeş bunu lütfen okusun. Habercilerin işleri, elçilerin işleri 2. bölüm ilk 13 ayet. Kim okumak istiyor? Özlem'in ve İsmet'in önünde mikrofon var. Kim okumak istiyor? Hadi Özlem okusun.
13'e kadar.
13. 13 de dahil.
Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.
Evet.
Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzeyen bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşa kaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, bakın bu konuşanların hepsi Celile'den değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler.
Çok teşekkür ederim Özlem. Şimdi hatırlayın, Rabbimiz 3. gün ölümden görkemle diriliyor. Diriliş sonrasında 40 gün boyunca öğrencileriyle birlikte kalarak, daha onların kafalarında çok daha netleşmemiş konuları onlara açıklayarak, onları aydınlatarak ne yapıyor? 40 günlük bir süre onlarla beraber geçiriyor. Sonrasında da göğe yükseliyor. Göğe, babanın yanına çıkıyor. Ve biz bunu 1. bölümde, Habercilerin işleri, Elçilerin işleri 1. bölümde şu şekilde okuyoruz 4 ve 5. ayetlerde. Yeruşalim'den ayrılmayın diyor. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün, dikkat edin, gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Şimdi öğrenciler bu vaadi aldıktan sonra büyük bir sevinçle Yeruşalim'den döndüler ve 10 gün sonra 50. gün anlamına gelen Pentekost günü, yani bugün vaat edilen kutsal ruh gelerek ne yaptı? Kilisenin doğumunu gerçekleştirmiş oldu. Bu bize neyi açıklıyor? Şöyle biraz hayal edin. Rabbin bedenini simgeleyen bir topluluk, kilise topluluğu ortaya çıkması neyin sonucu? Sadece vaat edilen kutsal ruhun gelişiyle mi bu gerçekleşti? Yoksa buna ek olarak olması gereken bir başka unsur daha var mıydı? Hatırlayın, zaman zaman ben burada açıkladım sizlere. Şöyle örnek vermiştim. Bir çocuğun fiziki anlamda yeryüzüne gelebilmesi için, doğabilmesi için ne gerekiyor demiştim? İki kişi gerekiyor. Anne ve baba. Doğru mu? Aynı şekilde kilisenin de bu doğumun da gerçekleşebilmesi için iki öge, iki unsur gerekiyordu. Sadece kutsal ruh değil, aynı zamanda da hani dedik ya, öğrenmemiz gereken, gelişmemiz gereken Allah'ın sözü bir arada olması gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki Allah'ın sözü bir taraftan, kutsal ruhun katkısıyla onların birlikte madalyonun iki yüzü gibi düşünün, bir bütünlük içerisinde hareket etmesinin sonucu olarak ne oldu? Kilise ortaya çıktı. Bu neyi gösteriyor bize? Kutsal ruhun ve Allah'ın gücünün, yani sözünün ne kadar güçlü olduğunu, etkin olduğunu bize açıklıyor. Doğru mu? Herhangi bir söz değil. Recep'in sözleri değil. Özlem'in ya da Hatice'nin sözleri değil. Allah'ın sözleri. Tanrı'nın sözleri. Doğru mu? Peki, o gün gerçekleşen bu muhteşem olay, kutsal ruh, bunu sağlayan kutsal ruh, bugün aynı gücüyle devam ediyor mu? Etkisini kaybetti mi? Hayır. O gün bu muhteşem olayı gerçekleştiren kutsal ruh bugün de aynı şekilde, aynı etkinlikle, etkisiyle, gücüyle birçok canlıların kurtuluşuna aracı olmakta ve insanları ne yapıyor? Kurtulan canları, iman eden canları Rabbin kilisesine, bedenine katıyor. Ne yaparak? Vaftiz ederek. Doğru mu? Bunu açık bir şekilde söylememiz mümkün değerli kardeşler. Ama şimdi ben buna baktığım zaman sadece kutsal ruhun ne kadar güçlü olduğunu değil, aynı zamanda da bana bir şey daha anımsatıyor. Bu Pentekost olarak ifade ettiğimiz kilisenin doğumuna odaklandığım zaman, onu düşündüğüm zaman. Nedir biliyor musunuz? Hemen aklınıza gelebilir. Hiç duydunuz mu? Yaratılış kitabı 11. bölümde. Eski dilde tekvin 11. bölümde. Çok muhteşem bir olay var orada. Biliyor musunuz o olayı? Ne olduğunu? Babil Kulesi. Bana aynı zamanda da emin olun Babil Kulesi'ni anımsatıyor bu kilisenin doğumuna odaklandığım zaman değerli kardeşler. Oradaki insanlar, aradaki farkı görmeniz açısından bunu söylemek istiyorum. Yani Pentekost dediğimiz kilisenin doğumuyla ne oldu? Bunların bir araya gelip de yapmak istedikleri şeyin sonucunda ne gerçekleşti? Bu aradaki farkı anlamanız açısından bunu söylemek istiyorum. Bu insanlar ün salmak, dikkat edin. Kendilerini öne çıkarmak. Ben yaparım. İnsanın doğal yapısı değil mi? Ben yaparım. Amacıyla bir kent kuruyorlar. Doğru mu? Ve bir kent kurduktan sonra göklere erişebilecek bir nam yapmak için, isim yapmak için, ki günümüzde de böyle değil mi? Mesela Eyfel Kulesi'ni Eiffel diye bir adamın biri o kuleyi yaptı. İsmini verdi aynı zamanda. Kendini göstermek amacıyla. Doğru mu? Bugün birçok yapılan, inşa edilen binalar var, kuleler var. Sevgili kardeşler. Şimdi ün yapıp, isim yapıp göklere erişebilecek bir kule yapma gayreti içerisine giriyor bu insanlar. Ama Bunu yapmanın bir sakıncası var mı? Aslında niye olsun diye düşünebiliriz. Herkesin doğal hakkıdır bir şey istiyorsa bir şey yapmak. Ama burada bir fark var, onu görmenizi istiyorum. Dokuzuncu ayette, daha doğrusu dokuzuncu bölümde değerli kardeşler. İlk ayete baktığınızda Rab dokuzuncu bölümün ilk ayetinde ne demişti insanlara? Dokuzuncu bölüm. Esra Muze dokuzuncu bölüm. Birinci ayet ne diyor Özlem?
Tanrı Nuh'u ve oğullarını kutsayarak verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun dedi.
Ha, ne dedi Tanrı?
Verimli olun.
Verimli olup çoğalın, yeryüzünü doldurun. Nasıl dolduracaklardı dünyayı? Doğum yoluyla değil mi? Ama bunlar ne yaptılar? Tanrı'ya karşı geldiler bir yolla. Çünkü onlar dediler ki sevgili kardeşler, biz gelin birlikte bir kent kuralım ve ün salmak için bir kule dikelim dediler. Yani bakın Rab onlara dedi ki dağılacaksınız dünyanın dört bucağına. Onlar dediler ki hayır, bir kent yapıp kule dikip biz bir arada kalmak istiyoruz. Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmek mi değil mi bu? Evet. Yani demek ki onlar Tanrı'nın verimli olup çoğalın, yeryüzünü doldurun buyruğuna karşı gelmiş oldukları için Tanrı onları olağanüstü bir şekilde ne yaptı? Sonucu biliyorsunuz değil mi? Hatırlayın sonucu. Tanrı diyor yukarıdan indi. Onların ne yaptı? Dillerini karıştırdı. Ve zorunlu olarak o insanlar birbirlerini anlayamadılar. Ve dağılmak zorunda kaldılar. Dünyanın dört bucağına sevgili kardeşler. Şimdi ben buna baktığım zaman, bu olaya böyle karşılaştırma yaptığım zaman Pavlos'un şu sözü geliyor aklıma. Lütfen açın. Lütfen açın. Birinci bölüm. Romalılara yazdığı mektubun birinci bölümünde şu sözü her zaman aklınızda tutun. Bu tür oluşumlar karşısında bu sözü hepimiz kullanabiliriz. 22. ayet. 1. bölümün 22. ayeti. Ne diyor İsmet?
Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar.
Bu insanlar akıllı olduklarını, yani biz yaparız, biz de yeterince güçlüyüz, yeterince gücümüz var. Biz buna yeteriz diye düşündüler ama ne diyor? Akılsız olup çıktılar. Demek ki bu insanlar gururlandıkça, öyle diyelim, bu insanlar gururlandıkça aslında cahillik batağına daha çok battılar bu insanlar. Gururlandıkça sevgili kardeşler. Ama harika olan, güzel olan ne biliyor musunuz? Kilisenin doğumu gerçekleşirken tam ters bir durum oldu. Orada da bir oluşum var, kule. Burada da bir oluşum var değil mi? Ama ikisi arasında dağlar kadar fark var. Tam ters bir durum söz konusu. İşte bunların neler olduğunu hızlı bir şekilde size açıklamak istiyorum. Önünüze koymak istiyorum. Aradaki farkı anlamanız açısından sevgili kardeşler. Şimdi bakın. İlk birincisi Babil Kulesi bize neyi açıklıyor? Bravo. Karışıklığı. Yani isyankarlığı, kaldırışın ve bunun sonucu olarak dağılmanın simgesiydi. Ama Pentekost gününe baktığımız zaman, kilisenin doğumuna baktığımız zaman aslında tam tersidir. Dağılmanın değil, bir araya getirilmenin simgesiydi. Doğru mu? Bunu nereden anlıyoruz? Az önce okumadık mı? Bakın ikinci bölümün birinci ayetine. Haberciden şey 2:1'de ne okuduk? Pentekost geldiğinde, bakın çok önemli, bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Bu neyi açıklıyor? Dağılmayı değil, bir araya gelmeyi açıklıyor. Demek ki Babil Kulesi kargaşalığı, dağınıklığı, dağılmayı ama Pentekost günü ise bir araya gelmeyi, birlikte hareket etmeyi bize açıklıyor. Demek ki Tanrı ne yapıyor? Birçok insanı değişik yerlerden bir araya getirip kilise çatısı altında topluyor. Ama Babil Kulesi inşasında Rab Tanrı yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durduruyor sevgili kardeşler. Kentin yapımını durduruyor. İkinci noktaya bakalım. Farkı görmek açısından. Şimdi Babil Kulesi'nde ne vardı? Babil Kulesi neyi simgeliyordu? Ün yapma. İsim yapma. Yani kendilerini öne çıkarma gayreti içerisindeyken ki öyle dediler 11. bölümün 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman yaratılış 11, 3 ve 4'e baktığımızda okuduk. Gelin kendimize bir kent kuralım. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım dediler. Babil bunu simgeliyor. Ama Pentekost gününde ise insanlar ne yaptılar kardeşler? Rab Tanrı'ya yücelik getirdiler. Bakın farka bakın. Rab Tanrı'ya yücelik getirdiler. 2. bölüm 46. ayetini okur musunuz? Habercilerin İşleri 2, 46. Ne diyor Özlem?
Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı.
Bak, bir tarafta gurur, bir tarafta ne? Tanrı'ya övgü. Arada fark var mı? Ha? Dağlar kadar fark var. Üçüncü nokta. Babil Kulesi dikilirken, insanlar birlikte çalışmazken, Pentekost gününe bakıyoruz, ondan sonrası dönemine bakıyoruz. Değerli kardeşler, ne görüyoruz? Birlikte çalıştıklarını görüyoruz. Bir arada, birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Nerede bunu net görüyoruz? İkinci bölüme bakın. 44. ayette. 2.44'e bakın. Ne diyor İsmet? 2.44.
İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı.
Gördün mü? Hepsi bir arada. Öbür tarafta bir dağılma söz konusu. Dördüncü nokta, hızlı hızlı geçiyorum. Babil Kulesi kimin planıydı? Kimin tasarısıydı? İnsanların. O zaman diyebilir miyiz? Evet, Babil Kulesi insanların planıydı. Peki, Pentekost günü olarak ifade ettiğimiz kilisenin ortaya çıkması kimin planıydı? Fark ne? Ben bir şey söyleyeyim mi? Söylemeyeyim, siz bilin artık yüreğinizde. Bu kadar açık, bu kadar net. Bakın 1.4'te ne diyor? Haberciden şey 1.4. Yerişalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Beklediler mi? 10 gün beklediler. Gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. O zaman diyebilir miyiz buna bağlı olarak, 5. olarak? Babil kötü bir haberdi. Babil kötü bir haberdi. Çünkü Tanrı ne yaptı? Dilleri karıştırdı. İnsanları dünyanın dört bucağına ne yaptı? Dağıttı. Ama Pentekost günü iyi haberdi sevgili kardeşler. Neden? Çünkü şöyle okuyoruz 1.8'de. 1. bölüm 8. ayette Habercilerin İşleri Apostolkeşik'te 1 ayet 8. Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Bu neyi açıklıyor biliyor musunuz? Rabbin, Rab Tanrı'nın iş ortakları. Farka bakın ya. Müthiş bir şey. 6. nokta. Babil Kulesi Tanrı'nın neyini açıklıyor? Yargısını açıklıyor. Tanrı yargıladı. Doğru mu? İndi, dilleri karıştırdı. Onları dünyanın dört bucağına dağıttı değerli kardeşler. Ama Pentekost gününe baktığımız zaman Tanrı'nın bereketini açıklıyor bize. Aradaki fark bu. Biri yargı, biri bereket. İşte bakın, Tanrı 9. bölümde ne okumuştuk? İlk ayette verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun. buyruğuna itaatsizlik sonucu Tanrı onları yargıladı. Değerli kardeşler, ama Pentekost gününde 3000 kişi yargılandı. Doğru mu? Hayır. 3000 kişinin yeniden doğması sağlandı sevgili kardeşler. Bereketi görüyor musunuz? Ha? Birinde yargı, birinde bereket. Belki sonuncu, yedinci noktada, hani yedi kutsal kitapta tamlığı açıklar değerli kardeşler. Ben de 8-9 tane buldum ama 7'de kaldım. Çünkü 7 güzeldir, güzel bir rakamdır. Tam olsun. 7. noktada Babil'in öne çıkardığı mesaj biz Tanrıyız mesajıydı. Biz Tanrıyız. Biz yaparız. Ama Pentekost olarak ifade ettiğimiz kilisenin doğumunun mesajı neydi? Biz değil, Rab yapar. Rab Tanrı yapar. Güç, yetki Tanrı'nın elinde. Sevgili kardeşler. O zaman diyebilir miyiz? Evet, biz Tanrı'yız derken şunu diyebiliriz. Pentekost günü de biz Tanrı'ya aitiz. Tanrı değiliz. Ama Tanrı'ya aitiz. Değerli kardeşler. Şimdi o zaman bu kadar güzel, muhteşem gerçek karşısında o zaman şunu açıkça ifade etmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. İçinde yaşamakta olduğumuz bozuk dünyada engellerin gerçekten bol olduğu bu yeryüzünde kutsal ruha gerçekten ne kadar çok ihtiyacımız oldu. Var mı ihtiyacımız kutsal ruha? Var mı? Tabii ki var. Kutsal ruh olmasa ya bizim uyum içerisinde bir arada olmamız mümkün değil zaten. Kutsal ruh olmasa Allah'ın sözünü okurken anlayabilmemiz mümkün değil. Çünkü kutsal ruh ne yapıyor? Sözü aracılığıyla bize konuşuyor. Sözü anlayabilmemiz için kendisi sözü açıklayarak anlayışımıza ne yapıyor? Dokunuyor. Sevgili kardeşler, o zaman iki ruhsal ilkeyi önümüze koyalım. Pentekost günü kutsal ruhun gücü bize şunu anımsatsın. Bir, insanın yüreğinin değişmesini sağlayan Recep'in sözleri değil. İnsanın değişmesini sağlayan Yusuf'un gücü de değil. İnsanın değişmesini sağlayan nedir? Kutsal ruh. Doğru mu? İkinci nokta, değişmiş olan canı etkin, verimli bir şekilde hayatını sürdürebilmesini sağlayan ne? Yine kutsal ruh. Doğru mu? İkinci noktası da bu. Demek ki birincisi yaşamı değiştiren kutsal ruh, değişmiş yaşamı etkin bir şekilde devamını sağlayan yine kutsal ruhun kendisi değerli kardeşler. O zaman bizler de ne yapmamız gerekiyor? Kutsal ruhun desteğine ihtiyacımız olduğunu her an açıkça göstermemiz, belirtmemiz gerekiyor. Demek ki yaşam kutsal ruhun öncülüğüyle hem değişiyor hem de etkin bir şekilde yola devam ediyor. Bakın Yuhanna 16. bölüm. Çok iyi bilinen bir bölüm. Yuhanna 16 ayet 7 ve 8. İbrahim onu spontan olaraktan böyle gelişi güzel ağzında bir kısmını tekrarladı zaten. Ama o ayeti bakalım 7 ve 8. ayetler ne diyor? Özlem.
Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelemez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir.
Şimdi burada bakın dikkat edin. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Kim? Kutsal Ruh. Demek ki diyebilir miyiz? Kutsal Ruh'un bu yeryüzünde çok özel bir görevi var sevgili kardeşler. Nedir bu görev? Bravo. Kimi ikna ediyor? İnsanları. Yani kurtulmamış canları, doğru mu? Bakın, şeytan bir taraftan kurtulmamış canların yürek ve düşüncelerini köreltmeye çalışırken, kutsal ruh ise ne yapıyor? O insanların Rabbe gelebilmeleri için onları ikna ediyor bizleri kullanarak. Sevgili kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki bu kayıp dünyada kayıp canların kurtuluşu için kutsal ruhun desteğine, onun öncülüğüne hepimizin imanlı olduğunu söyleyen her bir canın buna ihtiyacı var sevgili kardeşler. Çünkü bu insanlar günahtan dolayı çaresiz, günahtan dolayı güçten yoksun. Bu insanlar nasıl Rabbe gelecek? Birileri iyi haberi götürmekle, doğru mu? Ama iyi haberi götürmek yetiyor mu? Hayır, kutsal ruh da iş başında olması lazım. Birlikte çalışarak, bir bütünlük içerisinde sevgili kardeşler. Demek ki kutsal ruh bir yandan Rabbin tarafında görevini yaparken iblis de, hani bu bugünün egemeni diyoruz, dünyanın egemeni olan iblis de var gücüyle düşünceleri karartmaya devam ediyor. Neden? Kurtuluşu görmesinler diye insanlar. Kurtulmasınlar diye. Onun için bakın Korintoslular'da ne kadar güzel söylüyor Pavlos. Bu gerçeği ikinci mektupta, Korintoslular'a yazılan ikinci mektupta, dördüncü bölümde ve dördüncü ayet. 4-4. Hani 4x4 diyoruz ya, tam 4-4'lük. Tam 4-4'lük bir ayet. Gerçekten de. Bakın ne diyor. Hatice, istersen bunu oku bakayım sen, değişiklik olsun.
Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir.
Bakın. Doğru mu değil mi? Bakın. Ne kadar enteresan. Diyor ki evet, kutsal ruh bir taraftan sözüyle iş başında, bu doğrudur. Ama bakın, iblis de yan gelip yatmıyor. Yaptığı nedir? Çok ilginç. Tanrı'nın görünüm olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, yani onlar aydınlanmasın, aydınlanmayıp kurtulmasınlar diye, bu çağın ilahı, bakarsanız 12. bölüm, Yuhanna 12. bölüm 31. ayetine, orada dünyanın egemeni diyor. Orada da çağın ilahı diyor burada da. Onların zihinlerini kör etmiştir. Demek ki hani diyoruz ya biz, beden ruha, ruh bedene karşı imanın hayatında nasıl işler durumdaysa, imansızların hayatında da bir taraftan Tanrı'nın ruhu ve söz işler durumda görevini yaparken, iblis de onları karanlığa, karanlığın bataklığına gömmeye çalışıyor sevgili kardeşler. Şimdi belki siz duydunuz. Ben çok duydum. Şunu söyleyebilirim. Amerika'da yıllar öncesi bir madende patlama oldu. Ve patlama sonucunda insanlar yerin altında, madenciler şey kaldılar, mahsur kaldılar. Ve bir yolla bir süre sonra onlara ihtiyaçlarını gidermek için önce kabloyla ışık sarkıttılar içeriye. Tamam mı? Ve herkes o ışığa bakmaya başladı. Ama içlerinden biri dedi ki, lambaları kim söndürdü? Herkes ışığa bakarken. Neden? Işık oradaydı. Patlamadan dolayı adamın gözleri kör olmuş. Işık var. Müjdenin ışığı parlıyor. Işık orada. Ama kör. Göremiyor. Kurtuluş ışığını göremiyor sevgili kardeşler. Söylemek istediğim bu. Hani duyarız ya, insanlar şöyle der, kitap masasına çok duydum. Ben kardeşim yıllardan beri söylediklerinizi duyuyorum. Ama hiçbir anlam vermiyorum. Hiçbir şey de anlamıyorum. Ne demek istediğinizi anlamış değilim. Hiç dediler mi öyle size insanlar? Bana çok dediler. Özlemiş, duydun mu öyle bir şey? Ha? Yani kusura bakma, ben anlamıyorum sen ne demek istiyorsun. Ya müjdenin ışığını getiriyorsun, anlatıyorsun, paylaşıyorsun. Hatice bir kere paylaşmıştı. Yeğenimi ne? Alay etmeye başladı onunla. Işığı getiriyorsun, adam görmüyor çünkü. Şeytan köreltmiş gözleri. Sevgili kardeşler. Buna rağmen ne yapmamız lazım? Ya şeytan güçlü, köreltmiş gözleri. Otur, ben kurtuldum, hamdolsun bana dokunmayan yılan bin yaşasın misali. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Böyle mi? Hayır. Biz buna rağmen iyi haberi anlatmaya, kurtuluş haberini götürmeye ve ışığın yürekleri aydınlatmasına her biriniz birer araç olacağız sevgili kardeşler. Bizim bu yeryüzündeki temel sorumluluğumuz bu sevgili kardeşler. Ama bakın, yani bugün biraz gündeme geldiği için söylüyorum. Aynı zamanda bizim bir görevimiz daha var. Canların kurtulması, evet, ama o canların sağlıklı öğretide gelişip büyümesine katkı sağlamak da bizim görevimiz. Doğru mu Yusuf? Sağlıklı gezundalar ediyoruz ya, herhalde Pavlos boşuna demedi Timoteos'a. Sana öğrettiğim sağlıklı öğretiye bağlı kal dedi. Doğru mu? Demek ki o dönemde de sağlıksız öğreti vardı. Sevgili kardeşler. Onun için bunu açıkça söylemek istiyorum. Pavlos din adamlarını, Yahudileri bir şeyle suçluyor. Onların beyinlerinin, akıllarının, yüreklerinin, gözlerinin bir peçeyle örtüldüğünü söylüyor. Ama bunu söylerken, ki tabii ki yasayı kastediyor ama biz burada yanlış düşünceler, yanlış öğretiler diyebiliriz. Peçe örtmüş vaziyette. Ama aynı Pavlos ne diyor biliyor musunuz? O peçenin ortadan kalkmasının bir yolu var. O da diyor Mesih İsa. Açın lütfen. Yani kafadan konuşmuş olmamak açısından sizi bir ayete götürüyorum. 2. Korintoslar 3. bölümde. 2. Korintoslar 3 ayet 14'te. Ne diyor abicim?
İsrail oğullarının zihinleri körelmişti.
Ya.
Bugün bile eski antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor.
Evet.
Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar.
Amin diyelim mi? Peki Hatice, madem öyle 16'yı okur musun? Hemen 16'yı. Hemen 16.
Oysa ne zaman biri Rabbe dönerse o peçe kaldırılır.
Ama dönerse. Doğru mu? Peki dönmeyi sağlayan ne? Kutsal Ruh. Dönmeyi sağlayan ne? İkna eden ne? Kutsal Ruh. Tanrı'nın sözü birlikte hareket ederek. Ama biz aracı olan biziz. Biz ulaştırıyoruz sevgili kardeşler. Demek ki bu yüzden bu iki önemli ilkeyi öne çıkardım. Birincisi, hatırlayın neydi onlar? Birincisi yaşamı değiştiren kutsal ruh. İkincisi neydi? Değişen yaşamın etkili bir şekilde tanıklığı devam edebilmesi için yine kutsal ruhun gücüne gereksinim olduğu. Yani değerli kardeşler, yaşamı değiştiren, evet, o ve değişmiş olan yaşamı etkin ve verimli kılan yine o. Yani kutsal ruh. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi şöyle düşünün. Düşünün değerli kardeşler. Vaat edilen kutsal ruh daha henüz gelmeden birkaç dakika öncesi. Kilise dediğimiz bir kavram var mıydı? Var mıydı? Yoktu değil mi Özlem? Yoktu. Birkaç dakika öncesi yoktu. Ama bakıyoruz ki Pavlos o hani ürkeklik içerisinde Petrus ürkek olan hani zamanında İsa'yı inkar eden Petrus ne yaptı? Hiç korkmadan öğrenciler ayağa kalktı hepsi ve işlerinden Petrus büyük bir cesaretle ne yaptı? Rabbin sözünü bildirdi mi? Bildirdi. Doğru mu? Rabbin sözünü bildirdi ve ne oldu? Kutsal ruh geldi. Söz bildirildi. Kutsal ruh devreye girdi. Sonuç? 3000 kişi. Görebiliyor musunuz? Ama biz sadece bunu kilisenin doğumunda görmüyoruz. Hatırlayın ben zaman zaman burada ifade ettim. Tekrar söylemenin zararı yok. Aynı zamanda yaratılışta da görüyor muyuz bunu? Evet görüyoruz. Hatırlayın. Tanrı 6 günlük yaratılış işini yerine getirirken ne dedi? Ol dedi. Oldu değil mi? Ol. Söz girdi mi dünyaya? Girdi. Ol sözü girdi. Arapçada kelime min Allah diyorlar. Allah'tan gelen söz. Söz girdi. Doğru mu? Doğru. Ama biz ne okuyoruz yaratılışın ilk bölümünde? Allah'ın ruhu sular üzerinde hareket ediyordu. Doğru mu? Söz var, ruh da orada. Birlikte çalışıyor ve yaratılış ortaya çıkıyor. Görebiliyor musunuz? Kilisenin doğumuyla gerçekleşen, kilisenin kutsal ruhun ve sözün işlemesiyle kilisenin doğumu gerçekleşirken yaratılış da aynı yolla ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Ve bu yüzden değerli kardeşler Yuhanna yedi kiliseye konuşurken bakın şöyle bir ifade kullanıyor. Yedi kilise içinde yani bize konuşurken. Yedi kilise yani bize konuşurken şöyle diyor 2. bölümün 7. ayetinde. Vahiy 2. bölüm 7. ayet. Diyor ki ruhun kiliselere yani bizlere ne dediğini işitsin diyor. Kim diyor? Kim diyor? Peki kutsal ruh diyor değil mi? Bak ne diyor? O okuyor burada bak ne? Ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Kim diyor? Kutsal ruh diyor. Peki ne diyor? Benim konuştuğum gibi mi konuşuyor onlara? Benim sizlere şu anda konuştuğum gibi mi kutsal ruh konuşuyor? Hayır. Nasıl konuşuyor? İşte bununla. Sözüyle konuşuyor. Neden mi? Açın 1. bölüm vahiy. Vahidesiniz. 1. bölümü açın. 3. ayeti okuyun. Ne diyor orada Özlem?
Peygamberlik sözlerini okuyana.
Hangi peygamberlik sözleri? Kutsal ruhun öne sürdüğü, konuştuğu, ifade ettiği, okuyana.
Burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutludur.
Amin. Amin. Amin. Demek ki bakın bu ayetin içerisinde hem sözü görüyorsun hem de ruhu görüyorsun. Madalyonun iki yüzü gibi birlikte hareket ederek canların kurtuluşunu sağlarken aynı canın da etkin bir şekilde hayatına, yaşamına devam etmesini sağlıyor değerli kardeşler. Onun için bizler gerçekten de sevgili kardeşler Yuhanna mektubunda, ilk mektubunda, 3. bölümde 24. ayette bize düşen sorumluluğun ne olduğu önümüze konuyor değerli kardeşler. 3.24. 1. Yuhanna mektubu 3.24. 3.24. Dry Firenze Vansik. Ya. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı da yaşar. Tanrı da o kişi de yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde biliriz. Tanrı'ya itaat etmek nedir? Onda olmaktır değil mi? Peki onda biz nasıl oluyoruz? Bitti. Evet. Söz, kutsal söz aracılığıyla. Rabbin sözü aracılığıyla bizler Tanrı'da olmayı sürdürüyoruz değerli kardeşler. Eğer söz ışığında, kutsal ruhun yönetimi altında adımlarımızı atıyorsak, Tanrı bizde ruhu aracılığıyla etkinliğini gösteriyor sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için sözü ve ruhu bir bütün olaraktan görmemiz gerekiyor. Bir iki dakikam daha var, ondan sonra tamamlamaya çalışacağım sevgili kardeşler. Demek ki bunu bu şekilde algıladığımız zaman sevgili kardeşler, o zaman şunu tekrar okumanın zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Belki çift dikiş diyoruz ya, daha sağlamlaştıracak diye düşünüyorum. Herhalde bu nedenle sevgili kardeşler, Pavlos'un Timoteos'a yazdığı 2. mektubun 3. bölümün 16. ayetini okudu ya İsmet bize. Açın o ayeti tekrar lütfen. Burada kayıtlı olduğu için tekrar okutmak istiyorum. 3. bölüm 16. ayeti. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir. Yani ondan kaynaklanmıştır. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bakın, demek ki sadece değiştirmiyor değil mi? Aynı zamanda da ne yapıyor? Öğreterek, eğiterek, azarlayarak, bizi olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlayarak yola devam ediyor sevgili kardeşler. O zaman şöyle diyelim değerli kardeşler, kesinlikle kutsal ruha ihtiyaç var ama onunla birlikte iç içe hareket eden Tanrı'nın sözüne de ihtiyaç var. Onun için ben burada sürekli vurguluyorum. Lütfen her gün Rabbin sözünü okuyun. Her gün. Her gün. Şimdi Yusuf, yanlış anlama sözümden. Vaaz öncesi yapılan konuşmanın içerisinde Yuhanna 2. bölümden, 2. mektuptan güzel bir parça buldun, okudun bize. Bunu nereden bildin? Herhalde düzenli bir şekilde kutsal sözü okuyor olmandan dolayı değil mi? Eğer sen o sözleri okumamış olsaydın daha önce aklına gelir miydi? Gelmezdi. İşte hani diyor ya, siz insanlar önünde iken, hükümetler önünde, yani yönetimler önünde hesap verirken yüreğinize ne söylemeniz gerektiğini ben koyacağım diyor Tanrı. Ruhu aracılığıyla. Kafa yormanıza gerek yok. Ben de aynısı oldu. Açıkça söylüyorum. Kutsal ruh etkin bir şekilde benim ağzıma ne söylemem gerektiğini koydu değerli kardeşler. Yetki karşısında açıkça iman ettiğimi, Hristiyan olduğumu açıkça beyan ettim. Açıkça söyledim. Demek ki ikisi işler durumda olması gerekiyor. Onun için değerli kardeşler belki şöyle toparlayalım bunu. Petrus'un paylaşımı ve kutsal ruhun gelip yüreklerde çalışması sonucu imanlar toplu olarak ifade ettiğimiz kilise ortaya çıkmıştı artık. Yani imanların kilise olarak ifade ettiğimiz Rabbin bedenine ne olduğu gün? Vaftiz olduğu gün. Vaftiz olduğu gün. Kutsal ruhun vaftizi imanlıyı ne yapıyor? Alıyor, Rabbin bedenine yerleştiriyor. Demek ki önce ne oluyor? Toparlayalım, noktalayalım. Önce gerçeğin bildirisi olan kurtuluş müjdesi birileri tarafından duyuruluyor değil mi? Duyurulan söz ne oluyor? Kişi ya iman ediyor ya da iman etmiyor, doğru mu? Ama iman ettiğinde ne oluyor? İman eder etmez kutsal ruhta vaftiz oluyor. İman eder etmez. Ve o gerçekleşir gerçekleşmez ne oluyor? Kilisede bedenine, kiliseye katılmış oluyor. Tanrı onu kiliseye koymuş oluyor. Ve onu güvence olaraktan ne veriyor? Kutsal ruhla mühürleyerek noktayı koyuyor. Hatırlayın, ben burada sık sık söyledim. Yanılmıyorsam Efesler 1. bölümde olacak. Bakarsanız Efesler 1. bölüme, orada zaten sıralama çok net ve açık. Orada çok net ve açık. 1.13. Efesler 1.13. Açtınız mı? Ne diyor 1.13'te İsmet?
Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde sizde vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz.
Bakın. Gerçeğin müjdesini duydun. İman ettin ya da etmedin. Ama iman ettiysen kutsal ruhla mühürlendin. Doğru mu? Bu kadar basit. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ben sık sık burada söyledim. Kutsal ruhun vaftizi bazı kişiler için geçerli olan bir şey değil. Yani bazı imanlar için geçerli, bazı imanlar için geçerli değil. İman eden herkes için geçerli olan bir şey. O zaman şunu söyleyebiliriz çok açık bir şekilde sevgili kardeşler. Kutsal ruh, sonradan yaşanan, kutsal ruhun vaftizi sonradan yaşanan bir deneyim değil. Yani iman ettikten sonra 3 ay geçmiş, 5 ay geçmiş ve 5 ay sonra sağlanan, gerçekleşen bir olay değil. İman eder etmez gerçekleşen bir şey. Onun için şu ayeti okumadan geçmek istemiyorum. Lütfen Korintoslar Mektubu 1. bölüm, 1. Korintoslar Mektubu 12. bölümü açın. Bunu onaylıyor net bir şekilde. Ne diyor Özlem? 1. Korintoslar 12 ayet 13. Çünkü
ister Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik, evet. Ve hepimiz aynı ruhtan içmesi sağlandı.
Bakın, çok ilginç değil mi? Ne diyor? Ruhta hepimiz. Bakın bazı kişilere değil, imanlı olan herkes. İster Yahudi, ister Yunan, hangi ulustan olursan ol yani. Tek bir bedene vaftiz edildik diyor. Kimler? İman eden herkes. Ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. Demek ki kutsal ruhun vaftizi tek bir bedene vaftiz Pentekost gününde gerçekleşmiştir. Nokta. Amin. O zaman bu noktaya şöyle nokta koymaya çalışalım. Efesliler 5. bölümde 18. ayette çok iyi bilinen bir ayet. Efesliler 5 ayet 18. Kutsal ruhla, değerli kardeşler, vaftizi, kutsal ruhun vaftizi sürekli olan bir şey değil. Yani iman ettikten sonra gerçekleşen kutsal ruhun vaftizi tekrar tekrar o kişide gerçekleşen bir olay değil. Ama kutsal ruh ile dolmak her gün olan bir şey. Her gün kutsal ruhla dolmamız gerekiyor. Neden? Daha etkin bir şekilde hizmetimizi sürdürebilmek için. Onun için bakın ne diyor orada? Çok güzel bir ifade aslında. Önünü okumayacağım. Ruhla dolun diyor. Ne demektir ruhla dolmak? Ruhla dolmak nedir? Ruhun yönetimi altında olmak demektir. Hani sümbül yağını o fahişe kadın getirip İsa'nın ayakları dibinde kırdığında ne oldu? Diyor ki koku bütün odayı doldurdu diyor. Kutsal ruhun dolması böyle sevgili kardeşler. Demek ki kutsal ruhla dolmak demek kutsal ruhun yönetimi altında Rabbin sözü ışığında yaşamak, adımlarımızı atmak demek. Onun için bize düşen bir olay var sevgili kardeşler. Nedir biliyor musunuz? O zaman ruhu kederlendirmemek. Efesler 4. bölüm 30. ayet. Ne diyor orada Özlem?
Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin.
Biz ne zaman kederlendiriyoruz kutsal ruhu? Kafamıza göre hareket ederek, değil mi? Kendi gücümüze dayanarak, kendi doğrularımıza göre adım atarak. Yani eğer benim hayatımda günah varsa, sevgili kardeşler, kutsal ruh kederleniyor. Ama ben eğer ruhu kederlendirmemin nedeni günahsa, tekrar yenilenmem için ne yapmam gerekiyor? Tövbe etmem gerekiyor. Rabbin önüne gelip tövbe etmem gerekiyor. Ve o da ne yapıyor bizi? Hatırlayın, Timoteos mektubuna bakın. Yanılmıyorsam 2. Timoteos'ta olacak. 2. bölüm 21. ayette. 2. bölüm 21. ayet. Kusura bakmayın, o noktaya gelmek istediğim için söylemeden geçmek istemiyorum. 2. bölüm 21. ayet. Ne diyor orada? Eğer biz şunu yaparsak, onurlu amaçlara uygun, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olacak. Nasıl olacağız? Tövbe ederek. Değil mi? Rabbin önüne geleceğiz, tövbe edeceğiz. Rab bizi aklayacak, paklayacak ve iyi işler için bizi etkin bir şekilde ne yapacak? Kullanacak değerli kardeşler. O zaman diyebiliriz, iyi işlerle mi kurtulduk Özlem? Hayır. Ama iyi işler için yaratıldık. İyi işler yapmak için yaratıldık. İyi işler için kurtulmadık. O zaman bilmiyorum sizin hayatınızı. Hayatımızda neler var bilmiyorum. Ama hepimiz bu dünyada kirleniyoruz. Ruhu üzüyoruz. Doğru mu? Bazen gerçekten farkında olmadan sırtımızı Tanrı'ya dönüyoruz. Gelin yüreklerimizi eğelim. Rab aramızda ruhu aracılığıyla bizi paklamaya hazır. Bizi yenilemeye hazır. Bizi tekrar ayağa kaldırmaya hazır. Hazır mıyız?